Ayrım 49, sayfa 514, bölüm 68, Turna Balığı. Kripos'ta uzun bir sabah toplantısı oluyordu. Bjornholm, Kadok'taki adli tıp incelemesinin sonucunu bildirmişti. Ne sperm ne de faile ait başka bir fiziksel kanıt bulunmuştu. Katilin kullandığı oda tamamen kül olmuş, bilgisayar metalden bir hamura döndüğü için içinden hiçbir veri alınamamıştı. Muhtemelen interneti güvensiz bir ağ üzerinden kullanıyordu. Nidalen'de öyle ağlardan çok var. Yine de arkasında elektronik bir iz bırakmış olmalı dedi Erdal. Cümlesi güçlü bir iddiadan çok sağdan soldan duyduğu basma kalıp bir lafa benziyordu. Çevredeki yüzlerce ağa erişim sağlayıp ne olduğunu bile bilmediğimiz o şeyi arayabiliriz tabii ki dedi Horn. Ama kaç hafta süreceğini bilmiyorum ya da herhangi bir şey bulup bulamayacağımızı. O işi bana bırakın dedi Harry. Ayağa kalkıp kapıya yürürken telefonda bir numara tuşluyordu. Bunu yapabilecek birini tanıyorum. Kapıyı aralık bırakıp çıktı. Telefonun açılmasını beklerken dedektiflerden birinin konuştukları herkesin Kadok'a giren ya da çıkan birini görmediğini ama fabrika ağaçların ve çalıların arasında gizlendiği ve kışın etraf çok karanlık olduğu için bunda şaşıracak bir şey olmadığını söylediğini duydu. Nihayet telefon açıldı. Katrin Bratt'ın sekreteri, buyurun. Merhaba. Bayan Bratt şu anda öğle yemeğinde. Özür dilerim Katrin ama yemek bekleyebilir. Beni dinle. Her istediği şeyi anlatırken Katrin onu dinledi. Beyaz atlı prensin duvarında büyük ihtimalle internetteki haber sitelerinden aldığı resimlerin çıktıları asılıydı. Arama motoruyla bölgedeki ağlara girebileceğini ve sunucu kayıtlarını kontrol edip cinayetlerle ilgili haber sayfalarını kimlerin ziyaret ettiğini bulabileceğini düşünüyorum. Gerçi bu sayfaları çok fazla kişi ziyaret, kimse onun kadar etmemiştir, dedi Katrin. Ziyaretçileri indirme sayılarına göre listemeye çalışırım. Bu işleri çabuk öğrendin. Adım gereği Katrin Bratt. Bratt dik demek. Benim de öğrenme yerim dik işte. Anlatabildim mi? Harry diğerlerinin yanına döndü. Harry'e Like'ın cep telefonundan gelen sesli mesajı dinletiyorlardı. Mesaj ses analizi için NTNU'ya, Trondheim'deki teknik üniversiteye gönderilmişti. Üniversitedeki ekip daha önce banka soyguncularının ses kayıtlarını kullanarak güvenlik kameralarından bile daha faydalı sonuçlar elde etmeyi başarmıştı. Ses bozulmaya çalışsa bile gizlenmesi çok zor bir veriydi çünkü. Ne var ki Bjornholm'e öksürük ya da gülme gibi belirsiz bir sesin kötü kaydının hiçbir işe yaramayacağını ve ses profili çıkarmaya yetmeyebileceğini söylemişlerdi. Kahretsin dedi Bellman elini masaya vurarak. Elimizde ses profili gibi elle tutulacak bir şey olsaydı şüpheli adaylarını elemeye başlamıştık bile. Hangi şüpheli adaylarını diye humurdan derdi. Baz istasyonu sinyaline göre Like'ın telefonunu kullanan kişi aramayı yaptığında Ustoset'in merkezine yakınmış dedi Horn. Sinyal daha sonra birden kesilmiş. Çünkü operatörlerin şebekeleri sadece Ustoset'in merkezini kapsıyor. Sinyalin kesilmesi telefonu kullanan kişinin beyaz atlı prens olduğu tezini güçlendiriyor. Neden? Telefonlar kullanılmasa da baz istasyonları onlardan her saat sinyal alır. İstasyonun sinyal alamaması telefonun aramanın öncesinde ya da sonrasında Ustoset civarındaki ıssız bir dağlık bölgede olduğunu gösteriyor. Belki o sırada çığla, işkenceyle ya da başka bir şeyle meşguldü. Cevap yoktu. Harry az önceki heyecanından eser kalmadığını fark etti. Sandalyesine geçti. Bellman'ın bahsettiği elle tutulur şeyi elde etmemizin bir yolu var, dedi sakince. Artık dikkat çekmek için uğraşmasına gerek olmadığını biliyordu. Like'ın evini ve yaptığınız baskın anını hatırlayın. Katilimizin Elias Kogu aramak için Like'ın evine girdiğini varsayalım. Beyaz tulumlu olay yeri çalışanlarımızın tıpkı eve girip yanlışlıkla Holm'e çarptığımda gördüğüm gibi çok titiz bir inceleme yaptığını da varsayalım. Bjornholm başını eğdi ve dedektife hadi oradan der gibi baktı. Bu durumda Holmenveien'deki o evden aldığımız parmak izlerinin arasında beyaz atlı prensininkinde olması gerekmiyor mu? Güneş yeniden odaya doğdu. Diğerleri bir an için birbirlerine baktılar. Utanmış gibilerdi. Çok basit, çok açıktı. Ama hiçbirinin aklına gelmemişti. Yeni bilgilerle dolu upuzun bir toplantı oluyor dedi Bellman. Kafamızın yorulmaya başladığı çok açık. Yine de bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun Holm? Bjornholm alnına vurdu. Tabii ki tüm parmak izlerini aldık. İncelemeyi Like'ın katil olduğunu düşünerek yaptığımızdan orayı da olası bir suç mahalli olarak görmüştük. İzlerin kurbanların bazılarıyla eşleşmesini umuyorduk. Kimliği belirlenemeyen çok fazla parmak izi çıkmış mıydı diye sordu Bellman. Mesele de buydu ya dedi Holm gülümseyerek. Haftada bir temizliğe gelen iki Polonyalı kadın vardı. Biz gelmeden 6 gün önce evi köşe bucak temizlemişlerdi. O yüzden sadece Like'ın, Lene Galtung'un, iki Polonyalı kadının ve kurbanlardan hiçbiriyle eşleşmeyen, bilinmeyen birinin izlerini bulabildik. Like cinayet saatlerinde başka yerlerde bulunduğunu kanıtlayıp serbest kalınca da eşleşme aramayı bıraktık. Ama o bilinmeyen izlerin evin neresinde bulduğumuzu inanın hatırlamıyorum. Ben hatırlıyorum, dedi Bateman. Bana verilen raporlarda çizimler ve fotoğraflar vardı. X1'in sol elinin izleri gösterişli ve çok çirkin bir çalışma masasının üzerinde bulunmuştu. Şöyle. Ayağa kalktı ve sol elinin üzerine dayandı. Yanılmıyorsam ev telefonu o masada duruyordu. Yani şöyle. Sağ elinin baş parmağını kulağına, serçe parmağını ağzına götürerek telefonu simgeleyen o evrensel işareti yaptı. Bellman yüzünde kocaman bir gülümsemeyle elini sallayarak "Pekala hanımlar beyler" dedi. "Gerçek bir delil bulacağımızdan adım gibi eminim. Hon, X1 için eşleşme aramaya devam edin. Ama bana söz ver. Polonyalı kadınlardan birinin bedava telefon var diye onlarla birlikte eve giden kocası falan çıkmayacak. Anlaşıldı mı?" Odadan çıkarlarken Pelikan Harry'nin yanına sokuldu. Rastalı saçlarından bir öbeği ona doğru savurdu. "Düşündüğümden daha iyi olabilirsin Harry. Ama teorilerini açıklarken arada sırada bence dersen daha iyi olur." Gülümsedi ve kalçasını kalçasına şaka yolu çarptırdı. Gülümsemesi Harry'nin hoşuna gitti. Ama diğeri derken cebindeki telefonun titrediğini hissetti. Çıkarıp ekranına baktı. Rick's Hospital değildi. "Nashville adını kullanıyor," dedi Catherine Brett. "Amerika şehri olan Nashville mi?" "Hı hı. Tüm büyük gazetelerin sitelerine girmiş. Cinayetlerle ilgili ne yazıldıysa okumuş. Kötü haber şu ki bulabildiğim tüm bilgi bu kadar. Sadece son 2 aydır internette aktif ve cinayetlerle ilgili kapsamlı araştırmalar yapmış. Sanki onu aramamızı beklemiş." "Adamımızın profiline uyuyor," dedi Harry. "Evet," dedi Catherine. "O zaman bundan sonra kovboy şapkalı adamlar arayacaksınız." "Ne?" "Nashville. Country müziğin ve o tür şeylerin kâbesi sayılır." Harry sustu. "Alo Harry. Buradayım pekala. Sağ ol Catherine." "Öpücük yok mu?" "Her yerinden. Teşekkürler, kalsın." Telefon kapandı. Harry kendisine verilen Brin manzaralı odasında semtin sevimsiz ayrıntılarını incelerken birisi kapıyı tıklattı. Karşısında Bate Lund dikiliyordu. Düşmanın aynı yatakta olmak nasıl bir duygu? Harry omuzlarını kaldırdı. Şu anda tek düşmanın beyaz atlı prens. "Güzel. Masadaki parmak izlerini veri tabanıyla karşılaştırdığımızı söylemek için uğradım. Hiçbir şey çıkmadı. Zaten beklemiyordum. Baban nasıl?" "Sayılı günü var. Bunu duyduğuma üzüldüm. Sağ ol." Birbirlerine baktılar. Harry bu yüzün cenaze yüzü olduğunu fark etti bir anda. Başka cenazelerde de gördüğü gözyaşlarının izlerini taşıyan küçük solgun bir yüz. Kocaman, üzgün gözler. Sanki cenazeler için yaratılmıştı. "Ne düşünüyorsun?" diye sordu Bate. "Böyle cinayetler işlemiş tek bir katil tanıyorum," dedi Harry manzaraya dönerek. "Sana kardan adamı hatırlatıyor değil mi?" Harry yavaşça başını salladı. Bate iç çekti. "Sana söylemeyeceğime söz verdim ama Raquel aradı." Harry, Helsfir'in apartmanlarına dikti gözlerini. "Seni sordu. İyi olduğunu söyledim. Sence doğru yapmışım değil mi Harry?" Harry derin bir nefes aldı. "Kesinlikle." Bate kapıda biraz daha dikildi, sonra gitti. "Raquel acaba nasıldı? Ya Oleg? Neredeydiler? Hava karardığında ne yapıyorlardı? Onları kim koruyup kolluyordu?" Harry başını kollarına koydu ve kulaklarını elleriyle kapadı. Beyaz atlı prensin aklından geçenleri tek bir kişi biliyordu. İkindi karanlığı ansızın çökmüştü. Kaptan lakaplı hevesli resepsiyon görevlisi telefon açarak birinin oteli arayıp Aften Post'una çıkan Iskapeller adındaki Avustralyalı hanımın orada kalıp kalmadığını sorduğunu anlatmıştı. Harry arayanın muhtemelen gazeteci olduğunu söylemişti ama kaptana göre en pislik gazeteci bile oyunun kuralına göre oynar, konuşmanın başında kendini takdim eder ve nerede çalıştığını belirtirdi. Harry resepsiyon görevlisine teşekkür etmiş, başka arayan olursa haber vermesini söyleyecekken son anda vazgeçmişti. Bu isteğinin başına neler açabileceğini şimdiden tahmin etmişti çünkü. Biraz sonra Bellman arayarak yeni bir basın toplantısı olacağını haber verdi ve Harry'e katılmak ister misin diye sordu. Harry isteği geri çevirdiğinde komiserin rahatladığını duydu. Parmaklarını masada tıkırdattı. Kaja'yı aramak için Ayze'yi eline aldı ama tekrar yerine koydu. Ayze'yi tekrar eline alıp şehir merkezindeki birkaç oteli aradı. Hiçbirinde telefonla Iskapeller sorulmamıştı. Harry saatine baktı. Canı içecek bir şeyler çekiyordu. Bellman'ın odasına gidip afyonuna ne yaptığını sormak, yumruğunu kaldırıp karşısında sinmesini izlemek istiyordu. Tek bir kişi biliyordu. Ayağa kalkıp sandalyeyi itti. Yün kabanını kaptığı gibi odadan çıktı. Şehir merkezine gidip arabayı Norveç Tiyatrosu'nun önünde park etmenin yasak olduğu bir yere çekti. Caddenin karşısına geçip otelin resepsiyonuna yürüdü. Kaptan bu lakabı aynı otelde kapı görevlisi olarak çalışırken almıştı. Sebebi büyük olasılıkla üzerindeki kırmızı renkli süslü üniforması ve devamındaki herkes ve her şey hakkında yorum yaparak emirler yağdırmasıydı. Dahası kendisini şehir merkezinde olan biten tüm önemli şeylerin en ortasında görür, şehrin nabzını tutan her şeye vakıf bir adam olduğunu zannederdi. Ona göre ihbarcı, ki baş harfi büyük yazılmalıydı, Oslo'nun güvenliğini sağlayan polis teşkilatının paha biçilmez bir parçasıydı. "O tuhaf ses aklımın bir köşesinde hala yankılanıyor sanki," dedi kaptan. Kelimelerin tadına bakıyormuş gibi hoşnut bir ifadeyle ağzını çapırdatarak. Harry resepsiyon masasının arkasında kaptanın yanında dikilen diğer görevlinin gözlerini devirdiğini gördü. Eşcinsel gibi diye ekledi kaptan. Yani tiz bir ses miydi diye sordu Harry Adele'in arkadaşlarından duyduğu bir şey hatırlayarak. Adele sevgilisinin eşcinsel ev arkadaşı gibi konuşmasına katlanamadığını söylemişti. Hayır, daha çok şöyleydi. Kaptan ellerini büküp gözlerini peş peşe kırptı ve cazgır bir eşcinsel taklidi yaptı. Sana çok kızgınım Sören. Sören yazılı bir yaka kartı takan arkadaşı kıs kıs güldü. Harry teşekkür etti ve kaptana bir şey olursa aramasını söylemek için kendini zor tuttu. Caddeye çıktı, bir sigara yakıp otelin tabelasına baktı. Kafasını kurcalayan bir şey vardı sanki. O sırada arabasının arkasında duran trafik polisi aracını ve plakasını not eden üniformalı polisi fark etti. Harry karşıya geçti ve kimliğini gösterdi. Ben polisim. Üniformalı polis yazmaya devam ederek fark etmez. Park yasağı park yasağıdır dedi. İtirazını yazılı olarak yaparsın. Peki dedi Harry, ama bizim de istersek park cezası kesebildiğimizi biliyorsunuz değil mi? Adam başını kaldırıp sırıttı. Sana kendi cezanı kesmene izin vereceğimi sanıyorsan yanılıyorsun dostum. Ben şu arabadan bahsediyorum dedi Harry eliyle göstererek. O benim araba ve ben bir trafik park yasağı park yasağıdır. Polisin suratı asıldı. Harry omuz silkti. İtirazını yazılı olarak yaparsın tamam mı dostum? Polis not defterini hızla kapattı. Arkasını döndü ve arabasına gitti. Harry üniversite skatada giderken telefonu çaldı. Arayan Gunnar Hagen'di. Harry cinayet masası amirinin çoğu zaman kontrollü olan sesinin heyecandan titrediğini duyabiliyordu. Hemen buraya gel Harry. Ne oldu? Gel işte eski ofisindeyim. Harry beton koridorun sonuna gelmemişken sesleri işitti ve yanıp duran ışığı gördü. Hagen ile Holm eski odasının kapısında dikiliyordu. Crims Teknik'ten gelen bir kadın kapıyı ve kapı kolunu parmak izi almak için fırçalarken Holm'un kopyası olan bir adam köşedeki yarım bot izinin fotoğrafını çekiyordu. O iz eski dedi Harry. Biz buraya gelmeden önce de vardı. Neler oluyor? Adam Holm'e baktı. Durmak için başını oynatması yetti. Hapishane gardiyanlardan biri bunu kapının yanında yerde bulmuş dedi Hagen içinde kahverengi zarf olan bir delil torbasını kaldırarak. Harry şeffaf torbada kendi adını gördü. Zarfla yapıştırılmış adres etiketinde yazılıydı. Gardiyan zarfın en fazla 2 gündür orada durabileceğini söyledi. Buraya her gün gelinmiyor ne de olsa. Kağıttaki nemi ölçüyoruz dedi Björn. Buraya benzer bir zarf koyduk. Aynı nem seviyesine ne kadar sürede geleceğini göreceğiz. Ve sonra da geriye doğru bir inceleme yapacağız. Vay be CSI gibiyiz dedi Harry. Gerçi bırakıldığı zamanı bulmamızın yararı olmayacak dedi Hagen. Kullanıldığını tahmin ettiğim yolda güvenlik kamerası yok. Tabii en kestirme yolu kastediyorum. Önce kalabalık danışma alanına, oradan asansörle aşağıya. Hapishaneye gelinceye kadar hiçbir kapı kilitli değil sonuçta. Burayı neden kilitleyelim ki dedi Harry. Burada sigara içmenin mahsuru var mı? Kimse bir şey demedi ama anlamlı bakışlar cevabı veriyordu. Harry omuz silkti. Herhalde biriniz bana zarfta ne olduğunu bir ara söyleyecek değil mi? Björn Horn başka bir deli torbası çıkardı. Loş ışıkta içinde ne olduğunu görmek zordu. Harry biraz yaklaştı. Ah kahretsin diyerek yarım adım geri çekildi. Bir orta parmak dedi Hagen. Kesilmeden önce kırılmışa benziyor dedi Björn. Temiz, pürüzsüz bir şekilde kesilmiş. Deride ezilme yok. Tek hamlede. Balta ya da büyük bir bıçakla olmalı. Tünelde onlara doğru yaklaşan hızlı ayak sesleri yankılanıyordu. Harry torbaya iyice baktı. Beyaz kansız bir parmaktı ama ucu mavimsi bir siyaha bürünmüştü. Bu da ne? Parmak izi aldınız mı? Evet dedi Björn. Şanslıysak cevabını birazdan öğreneceğiz. Tahminime göre sağ ele ait dedi Harry. Haklısın iyi gözlemledi Hagen. Zarfta başka bir şey var mıydı? Hayır. Artık sen de bizim bildiğimiz kadarını biliyorsun. Belki dedi Harry sigara paketiyle oynayarak. Ama benim bu parmakla ilgili bildiğim bir şey daha var. Biz de öyle düşündük. Hagen Björn Holm'le göz göze geldi. Ayak sesleri artıyordu. Sağ elden koparılmış bir orta parmak. Kardan adam da sana aynısını yapmıştı. Adli tıp uzmanı kadın bir şey buldum diyerek araya girdi. Diğerleri ona döndü. Yere çömelmiş baş parmağıyla işaret parmağı arasında bir şey tutuyordu. Rengi koyu griydi. Borny'deki olay yerinde bulduğumuz ufak taşlara benzemiyor mu? Harry yaklaştı. Evet, lav. Gelen gömlek cebinden polis kimliği sarkan genç bir adamdı. Björn Holm'un önünde durdu, ellerini dizlerine koyup nefeslendi. Evet, kim Erik? Dedi Holm. Delikanlı nefes nefese bir eşleşme bulduk dedi. Durun tahmin edeyim dedi Harry dudaklarının arasına bir sigara sıkıştırarak. Herkes başını ona çevirdi. Tony Like. Kim Erik'in bozulduğu her halinden belliydi. Nasıl? Kar motosikletinin altından çıkanın sağ eli olduğunu sanmıştım. Parmakları tamdı. Demek ki sol elini görmüşüm. Harry başıyla deli torbasını gösterdi. Ayrıca parmak kırık değil sadece yamuk. Bildiğimiz eklem iltihabı. Bulaşıcı değil kalıtsal. Ayrım sonu sayfa 524.